Ayrım 9.
Sayfa 119. Uluslarımız arasında bir daha savaş olmasın. Barışın değerini önce siz bilin. Sizden önce biz bilelim. Önce sonra demeden birlikte bilelim. Bu bana yazıp bıraktığın şimdi Türkçesi belleğimde yazılı olan şiir kadar iyi bir değerdir barış. Bunu evet, bunu önce biz anlayalım birlikte. Sonra da anlaması gerekenleri anlatalım. Dimitros bir daha sarıldı Mustafa Bey'e. Aziz'le birlikte omuz omuza verip anlatacağız. Kendimize Türkiye'den, Yunanistan'dan yeni yeni dostlar bulacağız. Çabalarımızdan çok iyi sonuç alacağız, göreceksin. İnşallah, inşallah yeğenim. Mutlaka göreceksin. Selam olarak aklında kaldığı kadarıyla benim söylediklerimi götür Larisa'daki sevdiklerine. Kürşat Bey'in mektubunu çevirisiyle birlikte sizin başkanı hemen ver. Birlikte buyurun gelin. Her zaman gelin, konuğumuz olun. Bu iyi dileklerimizi götür. Bir kötülük gördünse onu unut. Kusurumuz olduysa onu da unut. Dimitros tam 2 hafta Ürgüp'ün konuğu olmuştu. Sen hangi kötülükten, kusurdan söz ediyorsun diye yanıt verdi Mustafa Bey'e. Aranızda ummadığım, beklemediğim güzellikler yaşadım. Bunların özetini şu defterle birlikte yüreğime yazdım. Bunları Larisa'da beni bekleyenlere en iyi armağanlar olarak götüreceğim. Sizleri de orada bekleyeceğim. Yalnız ben değil, bu toprakları seven, buraları özleyen insanlarla birlikte bekleyeceğiz sizi. Hepsini dile getiremiyorum. İçimde çok iyi duygular var. Bu güzel duyguları yüreğimde götürüyorum. 2 hafta boyunca Mustafa Bey'le çok iyi anlaşmışlardı. Aziz'le de birbirlerini çok iyi anladılar. Aziz kendi kendine, babam aslan, anam daha aslan diye düşünüyor. Dimitros'u otelden eve aldığımız çok iyi oldu. Birbirimizi gerçekten çok iyi anladık. En önemlisi, Ürgüp'le Larisa'yı kardeş şehir yapma kararı aldık. Biliyorum bu kararımız şimdilik bir düştür. Varsın düş olsun. Biz iki arkadaş, daha doğrusu iki kardeş, bu düşü gerçekleştirmeye çalışacağız. Böyle işler önce birer düş olarak başlar. O düşü önce bir kişi görür. Biz iki kişi gördük. İyi bir düşse öbür insanların düşü olur. O zaman düşümüz daha çabuk gerçek olur. Ben inanıyorum ki bunun için yorulup bitinceye kadar çalışmamız gerekir. Madem böyle, biz de çalışacağız. Dimitros, dikkat et ama Aziz, bu iş için yalnız çalışmak değil, çok çalışmak gerekiyor. Evet, biz de çok çalışacağız. Akıllı çalışmak gerekiyor. Biz de akıllı çalışırız. Evet öyle, diyerek birbirlerine söz verdiler. Dimitros başköyden aldığı toprağın küçük keselerini çantasına koydu. Mustafa Beygir şişelere pekmez doldurdu. Keselere cevizle iğde kattılar. 2 şişe şarap koydular. Mustafa Bey bunları çantaya yerleştirirken doyumluk değil tadımlık diye söyleniyordu. Bir çanta yetmedi, bir çanta daha yaptılar. Otobüsün kalkış saati gelmeden 50 dakika kadar önce otogara gittiler. Aziz dükkanı çırağı Erdem'e bırakacaktı. Ama çırak Erdem, hayır ben de sizinle gelip Dimitros abiyi uğurlayacağım dedi. O bir yetim çocuktu. Babasını küçücükken yitirmişti. Anası getirip onu Aziz'in üstüne attı. Çözümsüz kaldık, bize yardım edeceksin Aziz baba. Al bu çocuğu yanında çalıştır, çalıştır ama okumasını da sağla dedi. Aziz sordu ona, siz benim böyle bir görevi kabul edeceğimi nereden biliyorsunuz? Bunu sizin kafanıza kim koydu? Hiç kimse koymadı, kendim böyle karar verdim. Çünkü sen eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz'ün oğlusun. Daha bu yaşında Ürgüplüler sana Aziz baba diyor. Bizim için bunu yaparsın, yapmalısın. Madem daha 26 yaşındayken halk kendisine baba diyor, Aziz Güzelgöz başka bir sözcük bulamadı. Kadına peki dedi. Elini Erdem'in başına koydu. O gün bugündür dükkanın bir sahibi de odur. Ayrılık üzüntüleri Mustafa Bey'i kötü etkiler. Kendini tutamayıp ağladı gene. Gözlerinden duru yeşil damlalar indi. Demişti ya, bağrı yufkadır. Mustafa Bey'in ağlaması otogarda Dimitros ile Aziz'i de ağlattı. O an Hanife Hanım da gözyaşlarını salıverdi. Varır varmaz telefon et, sağ esen vardığını bize bildir diye dönüp dönüp tembihledi. Dimitros, varır varmaz telefon açarım, üzülmeyin dedi. Ama kendisi onlardan çok üzülüyor, kendisi de onlar gibi yeşil yeşil dökerek ağlıyordu. Uğurlamaya yalnız Mustafa Bey'le ailesi değil, Ürgüplülerden de 8-10 kadar insan gelmişti. Herkes sırasını bulup sarılıyor, gene gel komşu diye tembihliyordu. Sarmaşıp öpüşüyorlardı. Dimitros'u uğurlamaya Temenni Tepesi'nde görevli bekçi Recep Efendi de gelmişti. Şuna bak, hiç bizden ayırdı yok, güya o gavur biz Müslümanız diye söyleniyordu. Hanife Hanım ona yanıt verdi. Gavurla Müslümanın arasındaki ayırt soğanın zarı kadar. Doğru söylüyorsun dedi Recep Efendi. Ama biz onlara gavur diyoruz, onlar bize Müslüman. Doğru doğru, dost doğru söylüyorsun. Oysa hepimiz bir Allah'ın kuluyuz. Ay doğdu batmadı mı? Ela göz yatmadı mı? Seni yaradan Allah beni yaratmadı mı? Hanife Hanım bunları mırıldanarak gözlerinden inen yaşları sildi. Yolun açık olsun, güle güle git evladım dedi. Aziz, ağlamadan git kardeşim, varır varmaz telefon et diye yeniden sarıldı dostuna. Dimitros'u asıl ağlatan Mustafa Bey'in yaptığı bir incelikti. Özel olarak Refik Başaran'ın bir kasetini yaptırmış. Bunu usulca çantalardan birine koyuverdi. Koyarken Dimitros gördü. Göz ucuyla yazısını okudu. Kendisi seviyor ya, bu köylü türkücüyü mutlaka benim de sevmemi istiyor diye düşündü. Mutluluğu dayanılır gibi değildi. İşte o zaman ağladı. Uğurladılar konuğu. Dimitros Katsikas'ın kısa süren konukluğu Ürgüplüler üzerinde olumlu etkiler bıraktı. Ah, olabilse de 2 hafta daha kalsaydı. 2 hafta nedir ki? Göz açıp yumasıya geçiverdi. Başta belediye başkanı Kürşat Numanoğlu çok üzgündü. Yahu kendisiyle yeterince ilgilenemedik. Belediye salonunda ya da sinemada bir toplantı yapabilirdik. Ya da büyüyecek bir yemek düzenleyebilirdik. Dernek temsilcilerini, partilerden arkadaşları, halktan temsilcileri çağırıp iki halkın esenliğine birer kadeh kaldırabilirdik. Ama o da çok erken dönüp gitti be birader. Gelmişken insan kalır biraz. Ateş almaya mı geldin Ürgü bebe kardeşim diye söyleniyordu. Neyse, cebine bir mektup koyduk. İnşallah çağrımızı kabul eder gelirler. Bu kez yapamadığımızı o zaman yaparız diye hem kendini hem gelen konukla ilgilenemedik diye üzülenleri avuttu. Mustafa Bey gözyaşlarını siliyor. Onu bildiğine bıraksak bir haftadan fazla kalmayacaktı. Gene iyi, 2 hafta kaldı diyordu. Mustafa Bey ile birlikte Hanife Hanım da gözyaşlarını siliyordu. Bölüm 32. Larisa'ya dönüş. Dimitros Katsikas Larisa'ya varınca kendini Türklerle Yunanlıların ortak geçmiş ve şimdi birbirlerine olan özlemlerini anlatan bir roman okumuş, hala etkisini yaşıyor gibi duyumsadı. Büyüklerinin yaşadığı eski toprakları sevdi. O topraklarda yaşayan bugünkü insanların yüreğini gördüğüne inanıyor. Halklar birbiriyle buluşsa, görüşse ve kendi kendilerine kalsalar ne kadar iyi olur. Öyle sanıldığı gibi düşmanlık falan yok arada. Bu duygularını defterine not etti. Geldi geleli fırsat buldukça defterine yazdığı notları gözden geçiriyor. Onları ilk fırsatta düzene sokacak. Şişelerin birini ninelerine, birini Anastasya teyzesine verdi. Anastasya teyzesi, ben su istemem, sen bana toprak ver dedi. Suyu öbür ninene götür, o içer saklar. Peki peki dedi Dimitros. Şişeyi geri alıp keseyi verdi. Anastasya teyze toprağı küçük bir saksıya aktardı. Güzel bir saksıydı bu. Mavilerin üstüne beyaz çiçekler işlenmişti. Toprağı içine doldurup yeşil kuşkonmaz fidesi dikti. Saksıyı evin güneşli yanına değil gölge yanındaki duvara yaptırdığı özel yere koydu. Sık sık bakıyor, gerektikçe su veriyor, okşuyor. Yurdumun yaşam boyu özlemini çektiğim toprağında serpiliyorsun. Benden daha şanslısın. Ne mutlu sana. Büyük anneler suları fincana koyup içiyor. Başköy'ün çeşmesi ta Topuz Dağ'dan gelirdi. İşte bu su o çeşmeden getirilmiştir. Tanrım nasıl da tatlı. Dimitros toprak kesesinin birini annesinin annesi Ekaterini ninesine verdi. O vermese yaşlı kadın kapıp alacaktı. Ama Ekaterini nine yurdunun toprağını Anastasya teyze gibi saksıya koyup ziyan etmez. Yatağının başucuna koydu. Onun kafasında bambaşka bir düşünce var. Ne yapacağını kimseye göstermek istemiyor. Geceyi bekleyecek. Herkes yattıktan sonra torbayı bezin üstüne boşalttı. Eliyle toprağı dikkatli dikkatli dağıttı. Sonra üstüne bir bez daha koyup yaslattı. Yastığını açtı, içine ustaca yerleştirdi. Ağzını dikkatle dikti. Yurdunun toprağı her zaman başının altında olacak. Elbet öyle yaptı. O günden sonra hep onun üstünde yatacak. Sürekli özlemini çektiği ama gidemediği toprağın küçük bir avucu işte yanına geldi. Keseyi kokladı. Şişelerin suyu gittikçe azalıyor. İçip içip ağlıyorlar. Pekmezleri de şerbet yapıp içiyorlar. İğdeleri, cevizleri teker teker yiyorlar. İkişer ikişer yerlerse çabuk biter. Kimi zaman bir gün bir tane yiyor, 2 gün hiç yemiyorlar. Anadolu'dan bizim güzel yurdumuzdan geldi diye konu komşuya sunuyorlar. İğdeler, cevizler kıdım kıdım tüketiliyor. Dimitros Ürgüp'te gördüklerini, dinlediklerini arkadaşlarına, yolculuk boyu yaşadıklarını annesine, büyükannelerine, komşularına bir bir anlatıyor. Bir yandan da defterine yazdığı notları fırsat bulup düzene sokmaya çalışıyor. Mustafa Bey'in Refik Başaran tutkusunu anımsadıkça o kaseti teybe koyup çalmak istiyor. Bunu daha 2. gün yaptı. Annesi, büyükannesi gelip sordular. Dimitros evlat, nedir bu çalıp dinlediğin? Bakalım nasıl bir tepki gösterecekler diye çok güzel bir Anadolu müziği Ürgüp'ten ayrılırken armağan ettiler dedi. Öyle mi, çok güzel. Gerçek mi söylüyorlar diye gözlerini araştırdı. Evet, gerçek söylüyorlardı. Evet, güzel bir müzik ama bu kaset çok eski taş plaklardan yapıldığı için niteliği düşük. Biraz temizlense iyi olur. Anastasya teyze de evet, sanki uzun süre tozda kalmış. Biraz silinip arıtılsa gerçekten iyi olur dedi. Dimitros Katsikas'ın gelir gelmez ilk yaptığı işlerden biri de belediye başkanı Kürşat Numanoğlu'nun Larisa belediye başkanı Kaffes Christodoulos'a yazdığı mektubu Yunanca'ya çevirmek ve onu makineyle yazmak oldu. Bunu aslıyla birlikte zarfa koyup kapattı. Sonra götürüp alıcısına verdi. Ürgüp belediye başkanının özel selamlarını, halkın sevgilerini iletti. Evet, Ürgüp belediye başkanı Kürşat Numanoğlu Larisa'dan uygun bulacakları sayıda bir grubu, yani şöyle 30 kişiyi Ürgüp'e konukluğa çağırıyordu. Yol parası dışında bütün giderleri karşılayacaklardı. Bunlar mektupta yazılıydı ama Dimitros bir kez de dilden açıklama gereği duydu. Başkanın sorması üzerine Ürgüp'ün güzelliklerini, halkının sıcaklığını da anlattı kısaca. Dimitros Katsikas'ın kısa süren konukluğu Ürgüplüler üzerinde gerçekten olumlu etkiler uyandırmıştı. Halk çoğunluğunda 1924'te Türkiye'den göçürülüp mübadil olarak Yunanistan'a gidenlere karşı derin bir özlem vardı. Ürgüp Belediye Başkanı aynı özlemin bugün Larisa'da yaşayan eski yurttaşları sardığına da inanıyordu. Çağrımızın ne kadar candan olduğunu buraya gelince daha iyi anlayacaksınız diye yazmıştı mektubunda. Dimitros Katsikas, Larisa'daki Selanik'teki arkadaşlarını çağırıp küçük bir toplantı yaptı. Ürgüp'te kendi yaşındaki Aziz Güzelgöz'de yaptığı kardeş şehir planını onlara açıkladı. Bunu nasıl gerçekleştireceğimizi henüz bilmiyorum. Atmamız gereken adımları birlikte kararlaştırmayı sizlere öneriyorum. Şimdilik bir düş. 2-3 kişi arasında alınmış bir karar olan bu konuyu destekleyeceğinizi umuyorum. Bu konudaki görüşlerinizi açıklamanızı rica ediyorum. Uzun boylu konuşma tartışma gereği çıkmadı. Bu konuda başarılı çalışmalar yapabilmek için her şeyden önce toplanıp bir dernek kurmak yararlı olurdu. Mübadeleyi yaşayanları, onların çocuklarını, torunlarını Larisa'da bir araya getirip hemen Yitik Yurtlar Derneği'ni kurdular. Kurucular arasında elbette Dimitros Katsikas da yer aldı. Toplantının sonunda onlara Aziz Güzelgöz'le kan kardeşi oluşlarını anlattı. Her şeyden önce mübadele konusuyla ilgili eşyaları, belgeleri toplayıp bir müze, bir de arşiv oluşturma kararı aldılar. Yaşayanların anılarını saptayıp arşive koyacaklardı. Mübadele konusunda araştırma, inceleme yapacak olanlar bu arşivden yararlansın. Başarabilirlerse bu konuda bir de kitap yazacaklar. Evet, sonra bir Ürgüp gezisi düzenleyecekler. Bu konuda Dimitros Katsikas'ın antikacı Aziz Güzelgöz ile yaptığı anlaşmanın hem de Başkan Numanoğlu'nun çağrısının çok işten olduğunu konuşup kabul ettiler. Ürgüp Belediye Başkanı Kürşat Numanoğlu'nun babası Ali Baran Numanoğlu milletvekili yapmış büyük bir adamdı. Ama ne yazık bir süre önce öldü. Kürşat Bey hiç kimse buyurmadığı halde Larisa Belediye Başkanı Kaffes Christodoulos'a bir çağrı mektubu yazmıştı. Bu işi Aziz Güzelgöz'ün Kürşat Bey ile konuşarak sağladığını anladılar. Ama bu da son derece normal değil mi? Başka türlü nasıl olabilir? Evet, Ürgüp'ten gelen çağrı ciddi ve son derece candandır. Çok duygulandılar. Dimitros ilk toplantıda Refik Başaran kasetinden 3 parça çalıp dinletti. Kendisinin ilk dinleyişte sevmediği müziği giderek sevmeye başladığını duyumsadı. Ama şimdi diyenler ne bu be diye soruyordu. Dimitros dinlettiği kasetin 50 yıl önce doldurulmuş çok eski taş plaklardan derlendiğini bir daha anlattı. O zamanki teknik yetersizlikleri herkes biliyordu. Müzik ilgisi ve bilgisi olan bir arkadaş eğer bu türküleri birkaç kez dinleyerek şimdiki teknik olanaklar ile biraz temizlik yapabilirlerse ortaya ilgi çekici bir güzellik taşınacağını söyledi. Dimitros sanatın bu arada öncelikle müziğin halklar arasında bir köprü olduğunu, bunu herkesin bildiğini söyledi. Dimitros Anadolu'da ve Yunanistan'da sözleri ayrı olsa da melodisi bir pek çok şarkı, türkü olduğunu arkadaşlarına anımsattı. Yorgo Terzidis evime götürüp dinlemek için bu kaseti birkaç günlüğüne alabilir miyim diye sordu. Gerekli temizliği yaptıktan sonra çoğaltalım, isteyen herkes bir kopyasını alsın. Bu dağıtımı küçük bir para karşılığı da yapabiliriz, derneğe gelir olur. Yorgo Terzidis ben onun da çözümünü düşünürüm dedi. Larisa Belediye Başkanı Kaffes Christodoulos'tan Ürgüp Belediye Başkanı Kürşat Numanoğlu'na Yunanca bir teşekkür mektubu aldılar. Bunun da Türkçesini Dimitros hazırladı. İkisini bir zarfa koyup kapattılar. Vakit geçirmeden postaladılar. Ürgüp'e güzel bir yanıt geldi. Larisalılar çağrıyı teşekkürle kabul ediyordu. Evet, 30 kişilik bir grup olarak Ürgüp'e gelecekler. Gezinin zamanını ve öbür ayrıntıları ayrıca bildirecekler. Çok geçmeden Larisa'da bir gezi hazırlığı başladı. Ürgüp'e 30 kişi gidecek, tamam da acaba bu 30 kişi kimler olsun? Gruba kimler katılsın? Kurulan dernek bir liste oluşturmaya başladı. Oho, o kadar çok istekli var ki. Başvuruları karara bağlamak, gideceklerin listesini oluşturmak ve öbür ayrıntıları yerine getirmek için bir komite oluşturdular. Bu komiteye elbet Dimitros da girdi. Ürgüp Belediyesi'nden çağrı geldi, bir dernek kuruldu, gezi hazırlığının başladığı haberini gazeteler yazdı. Bölüm 33. Ürgüp Gezisi. Geçenlerde gelip giden o Yunanlı'nın kasabası Larisa'dan bir grubun konuk olarak çağrıldığı haberi kulaktan kulağa yayılınca Ürgüp'te belli belirsiz bir homurdanma başladı. Bu homurtular hem Aziz Güzelgöz'ü hem Kürşat Numanoğlu'nu şaşırttı. Hele Kürşat Numanoğlu Ürgüplülerden böyle bir hamlığı hiç beklemiyordu. İçine belli belirsiz bir kaygı doğdu. Bu homurtular giderek politik bir soruna dönüşmesin. Kıbrıs'ı karıştıran Akdeniz'in o güzel adasında Türklerle Rumların arasını bozan Makaryos'un Ürgüp kökenli olduğunu anımsadılar hemen. Şimdi o Rumların yeniden gelip Ürgüp'ü de karıştırmayacağı nereden belliydi? Bu görüşü ortaya atanlar arasında belediye meclisinin karşıt grup üyeleri de vardı. Politik karşıtları odasına gelip Numan Bey'e bir şey demedi ama yolda belde rastladıkça iğneli sözler dokunduruyorlar. Numan Bey, merhaba dostlar, nasılsınız, iyi misiniz diye hal hatır sorsa, teşekkür ederiz, biz iyiyiz, iyiyiz ama aferin sana yav Numan Bey, babandan gördüklerinle birlikte görmediklerini de yapıyorsun. 1924'te giden Rumları Ürgüp'e çağırmışsın. Bu konuda kulağımıza çalınan haberler doğru mu? Evet, çağırdık, doğru. Gelip özlem gidersinler. Sonra gidip Kıbrıs'ta iki halkın arasını karıştırsınlar. Daha sonra da Avrupa Birliği'nde aleyhimizde konuşsunlar ha. Kürşat Numanoğlu gene de serin kanlı, kendine egemen olmayı bilen bir politikacı. İçinde al fel yok. Rahatça yanıt verdi karşıtlarına. Onların papazları ya da politikacıları yanlış yapıyor diye biz de mi yanlış davranalım? Arkadaşlar, kötü örnek olmaz. Biz içimizin sesini dinleyelim. İki ülke arasında bir daha savaş olmasın. Barış her zaman savaştan iyidir. Eskilerin dediği gibi kutsal olan savaş değil, barıştır. Bu görüş bizim devlet felsefemizdir. Yurtta barış, dünyada barış ilkesi bize rahmetli Atatürk'ten kalmıştır. Bunu nasıl yok sayarız? Bugün bize düşen görev barışın, iyi komşuluğun gereği neyse onu yapmaktır. Biz de görevimizi yapacağız. Ben sizlerden bu çabalara destek olmanızı beklerim. Kürşat Bey karşıtlarına şehrin ortasında yeni açılan Nilsu Pastanesi'nde dondurma ısmarladı. Çok geçmedi, belediye meclisinde karşıt üyeler bir önerge verip konuyu gündeme aldırdılar. Sayın Başkan, sen bu önemli konuda nasıl oluyor da kendi başına karar veriyorsun? Bu işi belediye meclisinde görüşmemiz gerekmez miydi? Kürşat Bey sert karşılık vermeyi gerekli görmedi. Sivilceyi kaşıyıp yara mı yapacaktı? Soru önergesi vermek, eleştirmek onların görevi değil miydi? Mektubu yazarken konuyu belediye meclisinde görüşecek kadar vakit yoktu. Konuk hemen dönüyordu. Mektubu elden götürmesinin daha iyi etki yapacağını düşündüm. Takdir hakkımı ve yetkimi kullandım. Benim yaptığım anayasamıza hem de ulusal geleneklerimize uygundur. Gene de bir yöntem hatası işlediysen beni hoş görmenizi dilerim. Ayrıca bakın, önerge verdiniz, çok iyi yaptınız. Şimdi görüşüp konuşacağız. Önemli bir hata varsa hemen dönerim. Sizlerden görüşlerinizi açık açık dile getirmenizi bekliyorum. Karşıtları başkandan bu derece yumuşak bir karşılık beklemiyordu. Sıkı hazırlanmışlardı. Sert tartışmalar olacaktı. Meclis gündemine alınan konu tartışılmaya başladı. Ya gelince Ürgüp'ün içini karıştırırlarsa? Ya karışıklık Ürgüp'te kalmaz, yurda yayılırsa? Gazeteler konuyu ele alıp o yana buna çekiştirirse? Bütün bunlar hem belediyemiz hem şehrimiz için prestij yitimi olmaz mı? Kürşat Numanoğlu'nun partisinden seçilmiş meclis üyelerinden Larisa'dan gelen Dimitros Katsikas ile görüşmüş olanlar vardı. Adam üniversite bitirmiş. Türkiye'yi nineleri dedeleri gibi seven bir insandı. Bir hafta kalacakken yöremizde iki hafta kalmış, bu süre içinde çiğ kaba saba bir davranışını görmemişlerdi.